bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Bir AKP belgeseli, maskesiz soygun, İlhan Taşçı. Siyah beyaz basım yayın, 2. baskı Temmuz 2007. Bu kitap 262 sayfadır. 263-308. Sayfalarda kitapta bahsedilen belgelerin fotokopileri vardır. Filyo Stüdyosu'nda Altı Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 10 Kasım 2007. Okuyan Levent Filyoz. Arka kapak. Simit ve su satarak tüccar siyasete başlayan Tayyip Erdoğan'ın mal varlığını nasıl katlayıp milyon dolarlara ulaştırdığı belgelerle gözler önüne seriliyor. İktidarı döneminde şirketlerinin sorunlu olabilecek ekonomik geçmişini aklayan başbakanın hisselerinin 1,5 yılda %3000 değer kazanmasının sırrı belgesel olup akarken AKP'nin kabine üyeleri hakkında hayali ihracattan toplu gümrük kaçakçılığına, sahte fatura düzenlemekten vergi kaçakçılığına kadar uzanan suçlamalar. Tarikat, siyaset, ticaret üçgenindeki ilişkiler ağıyla şekillenen iktidarın devlete yalan bilgi vermekle suçlanan bakanını, resmi kurumların gizli yazışmasına iş takibi yaptığı notu düşülen kabine üyesini, teröristle buluşmaya ev sahipliği yapan danışmanını tanıyacaksınız. Yolsuzlukla savaşım söylemiyle yola çıkan ama kendi döneminde yolsuzluk markası Ali Dibo'yu yaratan iktidarın başbakanının, bakanlarının, kardeşler, çocuklar, enişteler, damatlar ve yandaşların ekonomisinin hızla gelişip serpilişinin dünden bugüne öyküsünü belgelerle okuyacaksınız. İlhan Taşçı. İlhan Taşçı dört dörtlük bir araştırma yapmış, 5 yıldan bu yana ülkemizi kimlerin yönettiğini ve marifetlerini belgelerle konuşturmuş. İnsan okudukça inanamıyor. Vurgunun, yozlaşmanın, yalanın ve talanın bu kadarı da olmaz diye bağırası geliyor. İlhan Taşçı'yı kutluyorum. Kravatlı soyguncuların eseri olan Maskesiz Soygun'u yakalamış bir AKP belgeseli yapmış ve kitap yazmış. Lütfen sizler bu kitabı hemen okuyun. İlhan Taşçı, Cihanbeyli'de doğdu. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü bitirdi. Gazeteciliğe Cumhuriyet'te başladı. Mesleğini yargı muhabiri olarak halen Cumhuriyet'te sürdürüyor. New York'ta gerçekleşen 11 Eylül saldırılarının ardından El-Kaide'nin Türkiye'deki finans kaynaklarına ilişkin haberleriyle Çağdaş Gazeteciler Derneği Gazetecilik Başarı Ödülü'ne değer görüldü. AKP kurucusu olan bir müsteşarın karıştığı akaryakıt kaçakçılığına ilişkin haberleriyle 2005 Bülent Dikmener Jüri Özel Ödülünü kazandı. Taşçı, kaçakçılıkla özel istihbarat örgütü haberleriyle de 2005 yılında başarılı gazeteci ödülünü aldı. İletişim için ilhantasci@gmail.com. Kitabı yazmam konusunda beni yüreklendiren ve desteğini esirgemeyen sevgili eşim Şefika ve yaşamın koca çınarı oğluma. Teşekkürler. Çalışmamın fikir babası sevgili abim Işık Kansu'ya. Katkılarından dolayı dostlarım Emine Kaplan, Bilal Kolbüken, Serdar Özsoy, Halim Yurdakul, Avukat İsmail Sami Çakmak ve Necati Savaş'a sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Önsöz. İşimiz ne bizim? Yaşamı özetlemekten öte ne iş yaparız biz? Yaşama tanıklık ederiz. Herkesin önünden hızla akıp geçerken olup bitenler, biz onlara bakmakla kalmayız, kalamayız. Kaçırmayız, peşinden koşarız, yakasından paçasından ama mutlaka tutar yakalarız. Yakalayamazsak biz, biz olamayız. Haber avlamak bizim içgüdümüzdür. İçimizde var olan bir gizli itenek gibidir. Tutulmaz, durdurulamaz bir istek gibidir haber avına çıkmak. Haber dolu dizgin gidiyorsa da, sinsi sinsi gölgede sürünüyorsa da, korunaklı duvarlar ardında saklanıyorsa da, mutlaka bulur, kavrar, üstüne atılır, ele geçirir, didik didik ederiz. Gazeteciliğin doğa yasasıdır bu. Karşı çıktın mı, gevşedin mi, avlanamadın mı, doğal seçme gelir seni bulur, yok olursun. Yok olmamak için avlanırken yanlış da yapmaman gerekir. İçten içe denetlendiğinin farkında olursun hep. Her ne kadar yıprandığı söylense de meslek ölçütlerince adım adım izlenirsin. Bir kere yalan yazarsan ayıplanırsın. Yalanların sürerse yine sallamış gülümsemeleriyle çevrelenirsin. Güvenilmez olur, zayıflar, erir gidersin. Başkasının avladığı haberi çalarsan da çakal yerine konursun. 5 kuruşluk değerin kalmaz. Meslekte ayakta durabilmek demek, kamuoyunun bilgi edinme hakkına düpedüz sahip çıkmak demektir aynı zamanda. Dimdik, kırılmadan, bükülmeden, susta durmadan, göbek atmadan, adam sendeye kaçmadan, kimseye kanmadan, açıkçası avlanmadan gerçeği yazabilmektir. Hangi gerçeği diyecek olursanız, herkesin kendine göre bir gerçek vardır masalına inanmayanlardanız. Nesnellik gerçeği olduğu gibi yazdığınız sürece vardır zaten. Yorulmaz, yüksünmezseniz, yüreğinizi mangalda kızartacak kadar cesaretiniz varsa, ileride enseyi karartmayalım sonra diye düşünmüyorsanız eğer, değerli kardeşim, meslektaşım İlhan Taşçı gibi adam akıllı gazeteci olursunuz. Oturur gıdım gıdım araştırır, her şeyi belgeler, olaylar arasındaki bağlantıları kurar, onları arı duru okunur yaparsanız eğer, uzakta sisli puslu görünen dağların doruğuna çıkar, aşağıda ve yukarıda ne olduğunu bir çırpıda anlayıverirsiniz. İlhan Taşçı bir parlak ayna tutmuş yüzümüze. Öndekiler çok belli, adlarıyla, sanlarıyla varlar. Ya arka iz düşümünde ne görünüyor? Bizler mi? Sizler mi? Onlar mı? Işık Kansu. Başlarken, Türkiye 4 Kasım 2002 sabahında milli görüş gömleğini bir çırpıda çıkartarak kendisini muhafazakar demokrat olarak tanımlamaya başlayan AKP iktidarına gözünü açtı. Artık AKP Türkiye'de tek başına iktidar, siyasi yasaklı lideri de kişiye özel anayasal ve yasal değişikliğin ardından başbakan olmuştu. Yolsuzlukla mücadelenin öncelikle hedefi olduğunu sık sık dile getiren iktidar, kabine üyeleri hakkında hayali ihracattan toplu gümrük kaçakçılığına, sahte fatura düzenlemekten vergi kaçakçılığına kadar birçok suçlamaya ilişkin müfettiş raporlarını, yargı kararlarını ve soruşturma dosyalarını ise görmezden gelmişti. İktidar suçlu bulduğu önceki hükümet üyelerini birer birer yüce divana sevk ederken, aralarında kabine üyelerinin de bulunduğu 20 bine yakın yolsuzluk ve usulsüzlük sanığının affedilmesi için uğraşmıştı. Hortumları keseceğini ve yolsuzlukların ümüğünü sıkacağını iddia eden Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığın yanı sıra ticaretle uğraşmasının yoğun olarak eleştirildiği günlerdi. Erdoğan ticaret yapmadan başbakanlık maaşıyla geçinemeyeceğinden yakınırken, şirketlerinin devletle tek ilişkisinin helal kazancının vergisini ödemek olduğunu söylüyordu. Bu açıklamanın ardından bir gazeteci heyecanı ve merakıyla başbakanın şirketlerinin ne kadar vergi ödediği sorusunun peşine takıldım. Hiç de beklemediğim çarpıcı bir tabloydu karşılaştığım. Vergi barış yasası ile başbakanın ortağı olduğu şirketler başta olmak üzere kabine üyelerinin, iktidar yandaşlarının sorunlu olabilecek ekonomik sayfaları temizleniyordu. Kimlerin nasıl kurtarıldıkları sorusunun yanıtıysa bu kitabın ana çıkış noktasını oluşturdu. 11 Eylül saldırılarının sorumlusu olarak gösterilen El-Kaide'yi finanse ettiği gerekçesiyle mal varlığı tüm dünyada dondurulan şirket bile AKP iktidar döneminde bağışlanıyordu. Başbakan tüm dünyanın ve bakanlar kurulu kararıyla da Türkiye'nin terörist kabul ettiği kişiye parası kadar kefil oluyor, teröristin hayırseverliğini ise tüm ülkenin inanmasını bekliyordu. Hatta kişisel kefaletini devlet işlerine karıştırıp resmi kayıtlarda terörist olarak nitelendirilen kişinin davasından devlet adına feragat etmeye çalışıyordu. Başbakan Erdoğan sürekli hortumların kesildiğini söylüyordu. Ama ortada ne kesilen hortum vardı ne de damardan girilip gün ışığına çıkartılan yolsuzluk. Meydanlardaki söylemleriyle baş başa kalmış bir başbakan vardı. Başbakan meydanlarda yolsuzluğun belgesini getirin, kafalarını koparalım derken kendi partisi içinde yolsuzluk kamburuyla dolaşanları görmezden gelmişti. Vergi kaçakçıları, hayali ihracatçılar, sahte fatura düzenleyenler, ihaleye fesat karıştıranlar, zimmetine para geçirenler dokunulmazlık zırhlarıyla korunmuş ve bağışlanmışlardı. AKP iktidarının 4,5 yıllık döneminde Erdoğan ve yol arkadaşları, kardeşler, çocuklar, enişteler, kızlar, damatlar ve kız kardeşler ekonomik yönden değişmiş, gelişmiş ve serpilmişlerdi. Kendi beyanına göre kişisel serveti milyon dolarla ifade edilen başbakanın çocuklarının gemi yüküyle servetleri ve trilyonluk villaları da bu hesaba dahil değildi. 500 YTL maaşla çalışırken başbakan babasının deyimiyle iş takibi yapmak yerine 2,5 milyon dolara gemi alan, 1 milyon YTL'ye villa sahibi olan oğulların öyküsü de iktidarın seyir defterine işleniyordu. Yoksulluğu, yolsuzluğu ve işsizliği çözüp rant dağıtan parti olmayacağını savunan, bir anlamda Afla Kalkınma Partisi'nin görülmeyen yüzü ise Af Dağı'nın ardında kalmıştı. Af Dağı'nın ardındaki AKP adlı kitabımda 3 yıllık AKP iktidarının yolsuzluk konusundaki samimiyet sınavının öyküsünü yazmıştım. O günden AKP iktidarının dönemini tamamladığı bu günlere gelinceye kadar köprünün altında o kadar çok sular ve belgeler aktı ki kitabın yeni belgelerle güncellenmesi kaçınılmaz oldu. Elinizdeki kitap birinci kitaba eklenen yeni bilgi ve belgelerle birlikte vardır. Çalışmadaki hiçbir iddianın duygusal yanı yok. Çalışmada bilinenlerle birlikte bilinmeyenleri resmi belgelere dayanarak irdeledim. İşlenen konuların tamamı resmi kayıtlarda yer alan müfettiş raporları, soruşturma ve dava dosyalarındaki belgeler, mahkeme kararları, tapu kayıtları ve devlet kurumlarına ait resmi yazışmalara dayanıyor. İktidarı süresince AKP adam kayırma, ihale peşkeşleri, kadrolaşma ve türetilen zenginleriyle anıldı. Bugüne değin yolsuzluklara karşı savaşı veren tek iktidarmışçasına mücadele dilinden düşürmeyen AKP'nin 4,5 yıllık iktidarı boyunca demokrasi tramvayının uğradığı her durakta adının yolsuzluklarla anılmasının öyküsüdür yazılanlar. İlhan Taşçı, Haziran 2007, Ankara. 1. Bölüm. Erdoğan'a uyarı. Çarşafla bir yere varamazsın. Sayfa 25. 26 Şubat 1954'te dünyaya gelen Erdoğan'a dedesinin Tayyip olan adının önüne doğduğu ay olan Recep ismi eklendi. Piyale Paşa İlkokulu'nun ardından İstanbul İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. Emine Erdoğan evleneceği kişiyi Recep Tayyip Erdoğan'ı rüyasında görmüştü. Emine Erdoğan, Necmettin Erbakan'ın da katıldığı Akıncılar Derneği'ndeki toplantının anonslarını yapan genci gördüğünde tüyleri diken diken olmuştu. Bunun nedenini Emine Erdoğan kendisini ailenin çöp çatanı olarak tanıtan Şule Yüksel'e şöyle aktarır. Gece rüyamda yaşlı, cübbeli, sakallı, başında sarık olan bir zat gördüm. Elini uzattı, birini işaret ediyordu. Bana hitap ediyordu, sen bununla evleneceksin diyordu. Hiç tanımadığım birisi, beyaza yakın krem takım elbiseli, boylu boslu, çok yakışıklı birisi. Zat biraz sonra gene bak kızım bununla evleneceksin dedi. Bugün oraya gittiğimde Tayyip Bey sahneye çıktığı zaman bütün tüylerimin ürperdiğini hissettim. Çünkü rüyamda gördüğüm beyaz takım elbiseli adam canlı karşımdaydı. Dipnot, DB Tercüman, 15 Mayıs 2004. Bu evliliğe Erdoğan'ın annesi Tenzile Hanım karşı çıkıyordu. Anne Erdoğan oğlunu Karadenizli bir kızla evlendirmek istiyordu. Ancak bir sorun vardı. Annesinin beğendiği kız çarşaflıydı. Ancak Şule Yüksel Erdoğan'a çarşafla hiçbir yere varamayacağı uyarısında bulunmuştu. Geleceğin başbakanı uzun uğraşlar sonunda annesini çarşaflı bir bayan yerine bir yere varabileceği türbanlı Emine Hanım ile evlenmesine olur vermeye ikna etmişti. Gelinle kayınvalidenin ortak yazgısı. Recep Tayyip Erdoğan küçük oğlu Bilal Erdoğan'ı başbakan koltuğunda otururken evlendirdi. Oğul Erdoğan ile gelin Reyyan Uzuner'in düğününde yabancı devlet başkanlarının da aralarında bulunduğu tanıklar yer alıyordu. İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, Arnavutluk Başbakanı Fatos Nano, TBMM Başkanı Bülent Arınç, Dışişleri Bakanı Abdullah Gül ve gelini Erdoğan ailesine öneren Nevzat Yalçıntaş gençlerin nikah tanıklarıydı. Zamanla öğrendik ki yeni gelin Reyyan Uzuner ile Emine Erdoğan'ın yazgıları ortaktı. Çünkü Reyyan Hanım da kayınvalidesi gibi eşi Bilal Erdoğan ile evleneceğini rüyasında görür gibi olmuş ve yaşamında yeni bir sayfanın açılacağını duyumsamıştı. Gelinin annesi Reyhan Uzuner'in 15 Ağustos 2003 tarihli Hürriyet gazetesindeki röportajına göre ''Hani bazen insanlar sezer ya, hisseder ya, bilir ya, bu tür şeyler oldu. Hayatında yeni bir sayfanın açılacağını sanki biliyordu. Belli işaretler vardı sanki.'' Ama rüyalar çok güzel olduğu için annesi anlatmamayı tercih ediyordu. Erdoğan ailesinin yaşamında rüyaların etkisi o kadar öne çıkmış olacak ki artık başbakanla röportaj yapan gazetecilerden rüya görüp görmediğini soranlar bile oluyordu. Erdoğan'ın başbakanlığındaki Türkiye'de yaşanacaklar da bir rüyanın bilinmezlikleriyle doluydu. İkinci bölüm. Affetmenin tarihi. Sayfa 27. Cumhuriyet tarihi boyunca kimi zaman kader mahkumları için, kimi zaman toplumsal barışın sağlanması adına çoğu zaman da yaralanan kamu vicdanı görmezden gelinerek affetme geleneği süre geldi. İlginçtir ki bugüne değin iktidarlar affetme büyüklüğünü hep kendilerine oy olarak dönebileceğini düşündükleri alanlarda yoğunlaştırdılar. AKP iktidarı da tercihini hem oy olarak kendisine döneceğini düşündüğü alanlarda hem de yakın çevresini kurtaracak af düzenlemelerinden yana kullandı. Türkiye ilk genel af ile tanıştığında tarih 7 Ocak 1922'yi gösteriyordu. Getirilen yasa cezalarının 1/3'ünü tamamlayan mahkumların kalan cezalarının affedilmesinin yolunu açtı. Ardından 1923-1924 afları geldi. 1933 yılında Cumhuriyet'in 10. yılı, 1960'da 27 Mayıs ihtilali ve 1974'te Cumhuriyet'in 50. yılı nedeniyle hazırlanan aflarla 10 genel af, 4 genel affa ek yasa çıkarıldı. 2000 ve 2002 yıllarında çıkarılan Rahşan Ecevit affı, şartlı salı verme ve cezaların ertelenmesine ilişkin yasa da düşünüldüğünde, Türkiye iktidarları seçimlerini affetmekten yana kullanmaktan geri kalmıyorlardı. Yine Cumhuriyet tarihinde çıkarılan onlarca mali affın kilometre taşı ise 17 Mayıs 1924 tarihli vergi affıydı. 2003 yılına gelinceye değin çıkarılan affların sayısı genel tebliğ şeklinde düzenlemeler de dahil 37'yi buldu. Çıkarılan ekonomik afların gerekçesi kimi zaman ülkede yaşanan bunalımda dar boğaza düşen mükellefi kurtarma, kimi zaman ise ki hiçbir dönem başarılamadı, vergi tahsilatını arttırmaktı. Ancak Maliye Bakanlığı verileri de gösteriyordu ki ekonomik aflar devletin kasasına hatırı sayılır bir gelir getirmiyordu. Bunun da ötesinde gelecekteki ödemeleri de af beklentileri nedeniyle zaafa uğratıyor ve savunulla gelen devlet büyüklüğünü gösteriyor ve yurttaşıyla barışıyor söylemi de sözde kalıyordu. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Türkiye'de 1980-2000 yıllarında 11 kez af yasası çıkarılarak ortalama 2 yılda bir vergi affına başvurulduğunu, bu kurumun gelenekselleştiğine işaret ediyordu. Sezer bu durum bir yandan vergi suçlarının işlenmesini özendirmekte ve vergi cezalarının caydırıcı etkisini azaltmakta, öte yandan da vergisini zamanında ödeyen yurttaşların adalet duygusunu incitmekte ve güvenini sarsmaktadır. Kamu yararı yok diyerek affa karşı oluşunun nedenlerini ortaya koydu. AKP iktidarı tarafından çıkarılan mali afların sayısı da neredeyse Cumhuriyet tarihi boyunca çıkartılanların sayısını aratmayacak nitelikteydi. Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu vergi bilincinde büyük bir erozyon yaşandığını, ikide bir çıkarılan mali afların mükellefleri ödemeleri gereken vergileri ödemekte isteksiz davranmayı ittiği belirlemesinde bulunuyordu. Dipnot, Anadolu Ajansı Bülteni, 19 Temmuz 2004. Bu uyarılar AKP iktidarınca kabul görmemiş olmalı ki 27 Şubat 2003 tarihinde vergi barış yasası çıkartıldı. Gerekçesi de hazırdı, toplumsal barış sağlanacak. AKP iktidarı o kadar iyi çalışıyordu ki TBMM'den çıkan yasaların kime hangi ayrıcalıkları ve kolaylıkları getirdiğini izlemek artık olanaksızlaşmıştı. Bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun adı altında torba düzenlemelerle 20'yi aşkın yasa değişikliği yapıldı oldu. İktidar değişiklik yaptığı yasaların adını yazma gereği bile duymadı. Torba düzenlemenin içerisine serpiştirilen değişikliklerin yalnızca yasa numaralarının yazılmasıyla yetinildi. AKP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk ettiği neredeyse her yasanın içinde af düzenlemeleri yer alıyordu. Gerçi düzenlemelerin kimlere açık kimlere gizli af getirdiğini anlamak her geçen gün daha da zorlaşıyordu. Af içerikli düzenlemelerin tam sayısını ve içeriğini yasa metnini hazırlayanlar ile bu düzenlemelerden yararlanarak affedilenler dışında pek kimse de öğrenemedi. 3. Bölüm AKP'nin Yolsuzlukla Mücadele Anlayışı. Sayfa 30. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kurulan AKP parti programında siyasi iktidarın kötüye kullanılmasına bağlı olarak Türkiye'nin yolsuzluklar kıskacına girdiği belirlemesi yapılıyordu. Her geçen yıl kamu yönetimindeki yolsuzlukların boyutunun daha da arttığı saptamasının ardından her türlü yolsuzlukla mücadelenin AKP'nin öncelikli politikalar arasında yer alacağı vaadinde bulunuyordu. Partinin izleyeceği politikanın odağını ise kamu yönetimindeki şeffaflığın oluşturacağı savunuluyordu. AKP'nin seçim beyannamesinde ise seçmenlere yolsuzlukla mücadelede cesur adımlar atılacağı ve yolsuzluk konusundaki cezaların ağırlaştırılacağı sözü veriliyordu. İşte aynı AKP'nin lideri, bakanları ve milletvekilleri hakkında düzenlenen yolsuzluk ve usulsüzlük dosyalarının nasıl ortadan kaldırıldığına ve kaldırılmaya çalışıldığına bakalım şimdi de. Af edersiniz Sayın Erdoğan. Gideceği yere kadar bindiği demokrasi tramvayı mücadelesini iktidara getirebilmek için papaz elbisesi bile giymeyi göze alan vatmanı ile ilerliyordu. Dipnot, Star Televizyonu, 29 Mayıs 2002. Geleneksel milli görüş çizgisinin geçmişte kaldığına inanılmasını isteyen Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AKP iktidarının önceliği, yoksulluğa, işsizliğe ve her şeyden önemlisi artık kabullenilemez noktaya gelen yolsuzluğa son vermekti. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin programındaki ve seçim bildirgesindeki hedef buydu. Elbette kendine özgü yöntemler kullanacaklardı. Gelin görün ki AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından günümüze değin yolsuzluk iddialı dosyalarla ve sis perdesi aralanamayan mal varlığına ilişkin tartışmalarda hep yüz yüze kalıyordu. Dönemin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, sanık Recep Tayyip Erdoğan ve sanık Ali Müfit Gürtün hakkında işlem yapılması istemiyle düzenlediği 133 sayfalık dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına göndermişti. Recep Tayyip Erdoğan dosyadaki nitelikli zimmet, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet alma, görevi kötüye kullanma suçlamalarının da aralarında bulunduğu iddialar nedeniyle bir dönem yargıç karşısına çıkmaktan yorgun düşmüştü. Ta ki dosyaların üzerine dokunulmazlık şalı örtülünceye değin. Recep Tayyip Erdoğan genel başkanlığındaki AKP iktidar olunca dokunulmazlıkların kaldırılması vaadini de bir çırpıda unutuvermişti. Seçmene verilen sözün tutulmamasının gizli gerekçesi ise Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 81 milletvekili hakkında düzenlenen dokunulmazlıklarının kaldırılması istemli 107 fezlekede gizliydi. AKP'li 24 milletvekili hakkındaki suçlama ise yüz kızartıcı nitelikteydi. Yani anayasanın milletvekili seçilemeyecekleri tanımladığı suçlardı. Tozlu raflara kaldırılan dosyalarda dokunulmak istenmeyenler arasında kimler yoktu ki? 59. Hükümetin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe ve daha nicesi. Erdoğan bağışlanıyor. Daha önce iki seçim kaybeden Recep Tayyip Erdoğan 1991 tarihinde milletvekili seçilmeyi başarmıştı. Tam Ankara'ya gelmeye hazırlanıyorlardı ki Erdoğan ailesinin planı dönemin tercihli oy sistemine takılmış ve Yüksek Seçim Kurulu Erdoğan'ın mazbatasını iptal etmişti. 27 Mart 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Erdoğan, eşinin memleketi Siirt'te 12 Aralık 1997'de "Minareler süngümüz, kubbeler miğfer, camiler kışla, müminler asker" dizelerini okuyunca siyasi yaşama bir süreliğine noktalandı. 31 Mayıs 2004 tarihli Dünden Bugüne Tercüman gazetesindeki söyleşide yaşamı kimi zaman hüzzam, kimi zaman nihavent olarak değerlendiren Başbakan Erdoğan, halkı kin ve düşmanlığa tarih suçundan mahkumiyeti nedeniyle 26 Mart 1999 günü girdiği Pınarhisar cezaevindeki günlerini ise yıllar sonra uzlet, yani inzivaya çekilme olarak tanımlayacaktı. Milli Görüş çizgisindeki Fazilet Partisi'nin kapatılmasının ardından bu partinin meclis grubunu oluşturan milletvekillerinden 55'i Necmettin Erbakan'ın gelenekçi çizgisini terk ederek Erdoğan liderliğinde 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan Yenilikçi AKP'ye katıldılar. Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Kasım seçimlerinde İstanbul 1. Bölgeden milletvekilliği adaylığı Yüksek Seçim Kurulu'ndan döndü. YSK bu kararını Erdoğan'ın siyasi yasağının henüz sona ermediği gerekçesine dayandırmıştı. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer 16 Kasım 2002 tarihinde hükümeti kurma görevini AKP Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'e veriyordu. AKP'nin Gül'ü 1. hükümeti Türkiye Cumhuriyeti'nin 58. hükümeti olarak 18 Kasım 2002 tarihinde kuruluyordu. İktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin öncelikli hedefi Genel Başkanı Erdoğan'ın önündeki siyasi yasak engelini kaldırmaktı. Zamanla görüldü ki bu ilk adım hükümetin iktidarı süresince atacağı adımların da habercisi niteliğindeydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda ideolojik ve anarşik eylemlere katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından hüküm giyenlerin milletvekili seçilemeyeceğine ilişkin anayasa hükümlerinde değişiklik yapıldı. Bu yolla halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan mahkum olan Erdoğan'a önce milletvekilliği ardından da başbakanlık yolunun açılması hedeflendi. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ilk önce düzenlemeyi onaylamadı. Ancak TBMM Genel Kurulu'ndan düzenlemenin noktasına bile dokunulmadan ikinci kez Çankaya Köşkü'ne gönderilmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı'na değişikliği onaylamak dışında bir seçenek kalmadı. Erdoğan'ın seçimlere katılmasına engel oluşturan milletvekili seçimi yasası da aynı günlerde değiştiriliyordu. Yaşama geçirilen bu değişikliklerin ardından AKP Genel Başkanı'nın seçilmesinin önünde hiçbir yasal engel kalmamıştı. Başbakanlık yolu açılıyor. Yalnızca Erdoğan'ın milletvekili seçilmesinin yolunu açacak bir seçime gereksinim vardı. Bunun için de parti yöneticileri hazırlıklara başladı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Vecdi Gönül Yüksek Seçim Kurulu'na dilekçeyle başvurarak Siirt'in Pervari ilçesi Doğan Köyü'ndeki seçimlerin sandık kurullarının usulünce oluşturulmadığı için oy kullanılamadığı gerekçesiyle iptal edilmesini istedi. Yüksek Seçim Kurulu'nun bu istemi yerinde görmesiyle AKP lideri Erdoğan için milletvekilliği umudu doğdu. YSK Siirt'te 3 Kasım'da yapılan seçimin yenilenmesini CHP'li Ekrem Bilek, AKP'li Mervan Gül ve kamuoyunda Jet Fadıl olarak bilinen bağımsız aday Fadıl Akagündüz'ün milletvekilliklerinin iptalini kararlaştırdı. Seçimin yenilenmesi kararının ardından Recep Tayyip Erdoğan da milletvekilliğine aday oldu. Ancak dönemin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun yaptığı açıklama yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Kanadoğlu 3 Kasım 2002 seçimlerinde adaylık başvurusu kabul edilmeyenlerin, yasal değişikliklerle seçilme yeterliliğine kavuşan ya da kavuşacak olanların Siirt'te yapılacak seçimlerde aday olmalarının hukuken mümkün olamayacağına dikkat çekti. Kanadoğlu yasal ve anayasal değişikliğin de Erdoğan'a siyaset yolunu açamayacağının hukuki gerekçelerini ortaya koyuyordu. Siyasete bittiği yerden başlıyor. Ancak Yüksek Seçim Kurulu AKP tarafından anayasa ve seçim yasalarında yapılan değişiklikle Recep Tayyip Erdoğan'ın yenilenecek Siirt seçimlerine adaylığına vize verdi. Yargı kararıyla siyasete nokta koyduğu Siirt'te yenilenen 9 Mart 2003 tarihindeki seçimde Erdoğan milletvekili seçiliyordu. Erdoğan'ın 11 Mart'taki yemin töreninin hemen ardından Başbakan Abdullah Gül yerini liderine bırakmak üzere istifasını sundu. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de aynı gün AKP Genel Başkanı'na hükümeti kurma görevini verdi ve Erdoğan emanetini Gül'den devralarak 14 Mart 2003'te ikinci AKP hükümetini kurdu. Böylece AKP iktidarının affettiği ilk kişi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan oluyordu. Erdoğan'ın affedilmesiyle başlayan bağışlanma süreci devam edecekti. Serveti yaşamıyla çelişen başbakan. AKP'nin seçim beyannamesine siyasetçilerin ve kamu yöneticilerinin mal varlıklarını şeffaf hale getirileceği güvencesi veriliyordu. Bunun tek istisnası AKP iktidara gelince anlaşıldı ki Başbakan Erdoğan bu güvence dışındaydı. Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin hemen ardından verdiği 15 Nisan 1994 tarihli mal bildirimi şöyledir. Kendisine ait İstanbul Bolluca köyünde 376 metrekare arsa, 100 milyon lira. Kendisine ait Rize Güneysu'da 2000 metrekare tarla, 500 milyon lira. Kendisine ait 65 metrekare daire, 200 milyon lira. Dipnot Beyoğlu, Kulaksız Mahallesi'nde. Kendisine ait 110 metrekare daire, 500 milyon lira. Dipnot İstanbul Maltepe'de. Kendisine ait 100 bin Alman markı, 2 milyar 100 milyon lira. Kendisine ait 50 bin ABD doları, 1 milyar 600 milyon lira. Burak Gıda Ticaret ve Sanayi Limited şirketinde %10 hisse. Eşi Emine Erdoğan'a ait 10 adet altın bilezik, 50 milyon lira. Eşine ait 5'i birlik, 1 adet, 50 milyon lira. Belge 1. O dönemde ABD dolarının 320 bin lira olduğu dikkate alındığında Erdoğan ailesinin o tarihlerde yaklaşık 169 bin dolarlık bir mal varlığına sahip olduğu görülüyordu. Mayıs 2005 değeriyle ise yaklaşık 233 milyar lira. 10 günde arabası %50 değerlendi. Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmasının ardından 10 Ocak 1995 tarihinde verdiği ikinci mal bildiriminde Erdoğan ailesinin bir önceki yılki mal varlığına 29 Aralık 1994 tarihinde Emine Erdoğan adına alınan 1995 model Ford Escort marka otomobil ekleniyordu. Otomobil Emine Erdoğan adına 29 Aralık 1994 tarihinde 469 milyon 983 bin liraya fatura ediliyordu. Belge 2. Ancak Erdoğan'ın 12 gün sonraki 10 Ocak 1995 tarihli mal beyanında aynı araç %49 artarak 700 milyon lira olarak bildiriliyordu. Oysa yeni alınan bir otomobil ertesi gün satılmak istense piyasada ikinci el araç sınıfında yer alırdı. Belge 3. Erdoğan ailesinin Bolluca'daki arsasının değeri de sadece bir yıl sonra ikiye katlanarak 200 milyon lira olurken, Beyoğlu'ndaki dairenin değeri 3 kat artarak 600 milyon liraya yükseliyordu. Recep Tayyip Erdoğan'ın 1995 yılındaki beyanına göre 15 Nisan 1994 tarihli bildirimindeki 100 bin Alman markı ise 70 bin Alman markına düşüyordu. Emine Erdoğan arabasını değiştiriyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Mayıs 1997 tarihli mal bildiriminde de bazı küçük değişiklikler olduğu görülüyordu. Belge 4. Emine Erdoğan 1995 model Ford'unu 1996 model Opel ile değiştiriyordu. Balkan Otomotiv'den alınan yeni araç 2 Temmuz 1996 tarihinde 1 milyar 888 milyon 50 bin liraya fatura ediliyordu. Belge 5. Recep Tayyip Erdoğan'ın bu mal bildiriminde Burak Gıda Ticaret ve Limited şirketi hissesi yer almazken, Emniyet Gıda Ticaret ve Sanayi Limited şirketinin %40'lık hissesine sahip olduğu bildirimi yer alıyordu. Emniyet Gıda Limited şirketinin Erdoğan'ın başbakan olduktan sonra en çok başını ağrıtan şirketlerden biri olduğunu belirtip, ilerleyen sayfalarda bu konuyu ayrıntılı olarak irdeleyeceğimizden şimdilik geçelim. Erdoğan Siirt'te okuduğu şiir nedeniyle Türk Ceza Yasası'nın 312'ye 2. maddesi uyarınca, verilen cezası Yargıtay tarafından onanınca seçme seçilme hakkını kaybediyor, muhtarlığa bile aday olamayacak duruma düşüyordu. Bu suçun kesinleşmesi nedeniyle 6 Kasım 1998 tarihinde de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalıyordu. Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı görevini sona ermesinden 25 gün sonra verdiği 1 Aralık 1998 tarihinde mal bildirimi ise şöyledir. Bolluca beldesinde 376 metrekare arsa, 1 milyar 500 milyon lira. Samandıra'da 1800 metrekare arsa, 12 milyar lira. Rize Güneysu'da 2000 metrekare tarla, 3 milyar lira. Emniyet Gıda Ticaret ve Sanayi Limited şirketinde 40 milyar lira değerinde %20 hisse. 1998 model Passat model otomobil, 9 milyar 500 milyon lira. Emine Erdoğan'a ait 8 adet altın bilezik, 300 milyon lira. 1 adet beşi birlik takı, 500 milyon lira. Erdoğan'ın bir önceki dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak verdiği 1997 tarihli mal bildiriminden 7 ay sonra 72.500 Alman markı ile 50.000 ABD doları eksiliyordu. Belge 6. Erdoğan'ın belediye başkanlığı görevine başladığı günlerde değeri 100 milyon lira olan Bolluca'daki arsası 4 yılda %1500 artarak 1,5 milyar liraya. Güneysu'daki arazisi de %60 artarak 3 milyar liraya yükseliyordu. Erdoğan'ın başkanlıkta aldığı maaşlar. Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğü 1994-1998 yılları arasında toplam 13 milyar 846 milyon 346 bin 113 lira maaş almıştı. Belediye Başkanı olarak Erdoğan'ın Mart 1994'te aldığı ilk maaşı 27 milyon 674 bin 840 liraydı. Belediye Başkanlığı görevinden ayrılmadan önce aldığı son maaşı ise 522 milyon 325 bin 737 liraydı. Erdoğan 1994 yılında toplam 474 milyon 904 bin 586 lira maaş alırken 1995'te 1 milyar 100 milyon lira, 1996 yılında 2 milyar 40 milyon lira, 1997 yılında 4 milyar 56 milyon lira, 1998 yılında ise 6 milyar 173 milyon lira maaş alıyordu. Belge 7. Genel Başkan Erdoğan'ın mal varlığı. Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan Refah Partisi'nin devamı niteliğindeki Fazilet Partisi'nin de siyasi yaşamını Anayasa Mahkemesi kararıyla noktalamasının ardından Milli Görüş Ocağı'nı terk eden 55 milletvekili, muhafazakar demokrat kimliğiyle Merkez Partisi olma iddiasını taşıyan Adalet ve Kalkınma Partisi'ni 14 Ağustos 2001 tarihinde kurdu. Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP Genel Başkanı olarak 10 Eylül 2001 tarihinde verdiği mal bildirimi ise şöyleydi. Bolluca beldesinde 376 metrekare arsa, 40 milyar lira. Rize Güneysu'da 2000 metrekare arazi, 10 milyar lira. Şirket ortaklığı %12, 95 milyar lira. Şirket ortaklığı %12, 25 milyar lira. Şirket ortaklığı %12, 1 milyar lira. 340 bin ABD doları, 130 bin Alman markı, 174 adet Cumhuriyet altını, 14 milyar 300 milyon lira. Eşi Emine Erdoğan'a ait muhtelif takılar, 7 milyar 800 milyon lira. Emine Erdoğan'a ait Passat 2000 model otomobil 10 milyar lira. Recep Tayyip Erdoğan bu dönemde borçluydu. Alacaklısı ise oğlu Ahmet Burak Erdoğan idi. Erdoğan oğluna 220 bin ABD doları ve 55 bin Alman markı borçluydu. Belge 8. Serveti 10 kat arttı. Recep Tayyip Erdoğan mücadelesini iktidara adım adım taşırken hakkındaki yolsuzluk iddialı dosyalar ve servetine ilişkin soruşturmada peşini hiç bırakmadı. Erdoğan Habertürk Televizyonu'nda 24 Şubat 2002 tarihinde Basın Kulübü adlı programda servetine ilişkin soruları yanıtlıyordu. Gazetecilerin 1 milyon dolarınız var mı efendim? Kimseye muhtaç değilsiniz. Servetinize 1 milyon dolar diyebilir miyiz sorusuna geleceğin başbakanı kısaca eder yanıtını veriyordu. AKP liderinin televizyonda servetine ilişkin yanıtlarının gazetelere de yansımasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında soruşturma başlatıldı. Mülkiye Başmüfettişleri Necati Küçükdumlu, Murat Özgan, Orhan Tavlı, Adnan Gürsoy ve Candan Eren tarafından hazırlanan raporda Recep Tayyip Erdoğan'ın 1998-2001 yılları arasındaki mal varlığının 10 kat arttığı sonucuna varıldı. Rapor ve belgeleri inceleyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Erdoğan hakkında mal varlığındaki ciddi artış nedeniyle soruşturma yapılmak üzere dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Bekir Selçuk, 5 Haziran 2002 tarihli iddianame ile AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında mal bildirimde bulunulması rüşvet ve yolsuzlukla mücadele yasasına muhalefet suçundan dava açtı. Belge 9. Suç tarihi ise Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na başladığı 1 Nisan 1994 ile Siirt'te okuduğu şiir nedeniyle hakkındaki mahkumiyetin kesinleşmesiyle görevinden istifa etmek zorunda kaldığı 5 Kasım 1998 tarihleri arasındaki dönemi kapsıyordu. Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden ayrıldıktan 25 gün sonra 1 Aralık 1998 tarihli mal bildirimiyle 10 Eylül 2001 tarihinde AKP lideri olarak verdiği bildirim arasında mal varlığına girenlerin toplamının 290 milyar 326 milyon lira, çıkanların toplamının 34 milyar 188 milyon lira olduğu ve ikisi arasındaki farkın ise 256 milyar 138 milyon lira olduğu vurgulanıyordu. Başsavcılık aradaki 256 milyar 138 milyon liranın Erdoğan'ın haksız olarak edindiğini iddia ediyordu. Erdoğan AKP lideri olarak verdiği mal bildiriminde büyük oğlu Ahmet Burak Erdoğan'a 220 bin dolar ve 55 bin mark da borçluydu. 29 kilogram altın takıldı. 4 Temmuz 1979 doğumlu Ahmet Burak Erdoğan'ın genç yaşta sahibi olduğu paranın kaynağı ise Sema Ketenci ile 23 Şubat 2001 tarihindeki düğünlerinde gelenekler çerçevesinde takılan takılardı. Burak Sema çiftinin düğününde takılan altınlardan 29 kilo 139 gramı Asgold Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından 23 Temmuz 2001 tarihinde paraya çevrildi. Belge 10. Belgeye göre Ahmet Burak Erdoğan tarafından bozdurulan altınların ayarları, gramları ve o günkü değerleri şöyleydi. 24 ayar muhtelif hurda altın, 1320.80 gram, değeri 15 milyar 244 milyon 673 bin 600 lira. 22 ayar, 14087.69 gram hurda altın, değeri 149 milyar 690 milyon 158 bin 864 lira. 18 ayar 2450.18 kilogram değeri 21 milyar 316 milyon 566 bin lira. 14 ayar 11280.72 kilogram değeri 76 milyar 550 milyon 965 bin 920 lira. Satılan altınlar karşılığında Erdoğan'ın oğlu Ahmet Burak Erdoğan'a 262 milyar 802 milyon 362 bin 384 lira ödendi belgesi verildi. Belge 11. Ahmet Burak Erdoğan aynı gün Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticaret AŞ'den 1 milyon 320 bin liradan 190 bin ABD doları aldı. Bunun karşılığında şirkete 250 milyar 800 milyon lira ödeme yaptı. Belge 12. Kendi şirketinden danışmanlık ücreti aldı. Erdoğan Belediye Başkanlığından ayrıldığı 5 Kasım 1998 ile AKP Genel Başkanlığına seçildiği 16 Ağustos 2001 tarihleri arasında ortağı olduğu Emniyet Gıda AŞ'den ve İhsan Gıda AŞ'den danışmanlık ücreti aldığını ve bununla geçimini sağladığını savunuyordu. Bunu da gelir olarak savcılığa sunmuştu. Ancak savcılık Erdoğan'ın danışmanlık ücreti aldığına ilişkin şirketlerin kaşeleri üzerinde kim tarafından atıldığı belli olmayan imzaların yer aldığına dikkat çekiyor, bu iki yazının hukuki niteliği olmadığı gibi her iki yazıda belirtilen ücretlerin sanığın hayat standardı karşısında mal varlığındaki artışı açıklayacak büyüklükte ve hukuki değerde olmadığı sonucuna varıyordu. Buna göre Emniyet Gıda AŞ'den 1998 Kasım ayında 90 milyon, aralıkta 150 milyon lira danışmanlığı karşılığında net ücret aldı. 1999 Ocak ayında 200 milyon lira karşılığında danışmanlık hizmeti veren Erdoğan, Şubat ve Mart aylarında da aynı ücrete çalıştı. Nisan'dan Haziran'a kadar herhangi bir danışmanlık hizmeti vermediği için bir gelir de elde edememişti. 1999 yılının Ağustos ayından Aralık ayına kadar ise 5 ay süreyle 1 milyar lira karşılığında hizmet veriyordu. Erdoğan'ın 2000 Ocak ayında ücreti 257 milyon 692 bin liraya düşerken bu aydan itibaren yıl sonuna kadar hiçbir ücret almıyordu. 2001 Ocak ayında ise 1 milyar 266 milyon lira ücret karşılığında danışman olarak bilgisine başvuruluyordu. AKP liderliğine geldiği 2001 Ağustos'una kadar 1 milyar 266 milyon lira ile 1 milyar 116 milyon lira arasında değişen ücretler alıyordu. Erdoğan'ın Emniyet Gıda AŞ'den 1998-2001 yılları arasında aldığı brüt ücret 20 milyar 16 milyon 414 bin lira 180 lira iken, belgeye göre eline 15 milyar 515 milyon 692 bin 500 lira geçmişti. Belge 13. Recep Tayyip Erdoğan yine ortağı olduğu İhsan Gıda AŞ ise yalnızca 2001 yılında 8 ay boyunca danışmanlık hizmeti verdi. Erdoğan Ağustos ayına kadar bu şirketine verdiği danışmanlık hizmeti karşılığında 794 milyon lira ile 844 milyon lira arasında değişen oranlarda ücret aldı. Erdoğan'ın İhsan Gıda'dan aldığı brüt ücret 8 milyar lira, eline geçen ise 6 milyar 442 milyon lirayı buluyordu. Belge 14. Erdoğan mal varlığındaki ciddi artışı ortağı olduğu şirketler Emniyet Gıda AŞ'den 15 milyar 515 milyon lira ve İhsan Gıda AŞ'den aldığı 6 milyar 442 milyon lira olmak üzere toplam 21 milyar 957 milyon liralık danışmanlık ücretiyle açıklamaya çalıştı. Bu durum iddianamede şöyle değerlendiriliyordu. Sanık Erdoğan, danışmanlık ücreti aldığına dair şirketlerin kaşeleri üzerine kim tarafından atıldığı belli olmayan imzalı yazılar vermiştir. Bu iki yazının hukuki niteliği olmadığı gibi her iki yazıda da belirtilen ücretlerin sanığın hayat standardı karşısındaki mal varlığındaki artışı açıklayacak büyüklükte ve hukuki değerde olmadığı sonucuna varılmıştır. Erdoğan'ın mal varlığındaki ciddi artıştaki çelişkiye de yine iddianamede şöyle değiniliyordu. Mevcut artışın bir siyasi parti liderinin sosyal yaşamı, aile fertlerinin yaşamı ve bu yaşamların gereği olan giderler dikkate alındığında bu dönem gelirleriyle açıklanamayacağından 256 milyar 138 milyon 421 bin 808 liranın haksız edinilmiş mal niteliğinde olduğu sonucuna varılmıştır. Erdoğan mal varlığındaki ciddi artış nedeniyle 5 yıl 10 aya kadar hapis istemi, haksız edindiği iddia edilen malların zor alımı ve ömür boyu kamu hizmetinden yasaklanması istemiyle 17 Temmuz 2002 tarihinde Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı. Bilirkişi Kurulu, servetinde artış var. Mal varlığındaki artış iddiasını araştırmak üzere savcılık dosyasında bilirkişi olarak emekli Sayıştay denetçisi Osman Zeki Mahmut Yazıcıoğlu ile yine Sayıştay denetçisi Kenan Tepe ve emekli baş müfettiş Burhan İper görevlendirilmişti. Mal beyanlarının karşılaştırmasını yapan bilirkişi kurulunun 5 Haziran 2002 tarihli raporunda Erdoğan'ın belediye başkanlığından parti başkanlığına kadar geçen 33 ay 10 günlük dönemde mal varlığında yaklaşık 256 milyar 138 milyon 421 bin 808 lira artış saptamasına yer verildi. Gelirinin Erdoğan'ın yaşam standardı karşısında değerlendirildiğinde mal varlığındaki artışı açıklayacak büyüklükte görülmediğine işaret edilen bilirkişi raporunda 1 Aralık 1998-10 Eylül 2001 döneminde mal varlığında artış olduğu, artışın bir siyasi parti liderinin sosyal yaşamı ve bu yaşamın gereği olan giderler dikkate alındığında dönem gelirleriyle açıklanamayacağı görüş ve kanaatine varılmıştır denildi. İkinci bilirkişi, servet artmadı azaldı. Davanın açılmasının ardından mahkeme yeniden bir inceleme istiyordu. İkinci bilirkişi kurulu ise emekli Sayıştay uzman denetçisi Faruk Eroğlu ile Hüseyin Özer ve avukat Mehmet Serdar Karahan'dan oluşuyordu. Yeni bilirkişi kurulu ilk bilirkişinin değerlendirmelerine katılmamıştı. Öyle ki iki rapor taban tabana zıttı. Erdoğan mal varlığındaki artışın kaynağı olarak oğlu Ahmet Burak Erdoğan'ın düğününde gelen takıları göstermişti. Bilirkişiler de düğüne ilişkin basına yansıyan haberlerden hareketle sosyal konumu ve popülaritesi davetlilerin toplumun en yüksek gelir gruplarından olması nedeniyle dava konusu hediyelerin boyutunun yadırganmayacak düzeyde olduğu kanaatine varmaktaydı. Bilirkişinin Erdoğan'ın servetine ilişkin inceleme sonuçları da dikkat çekiciydi. Sanığa ait tüm mal bildirimleri üzerinde yapılan idari soruşturmalarda sanığın belediye başkanlığı yaptığı dönemin sonuna kadar servetinde artma değil azalma olduğu, belediye başkanlığını bıraktığı tarih ile siyasi parti başkanı olduğu ve üzerinde bir kamu görevi olmadığı dönemlere ilişkin mal bildirimi incelemelerinde yine sanığın vermiş olduğu ikinci beyanına dayanılarak haksız mal edinildiği kanaati hasıl olmuş ve dava açılması istenilmiştir. Beyanlarda bir servet gizlenmesi veya gerçeğe aykırılık olduğu tespit edilmemiştir. Beyan sahibinin beyanının aksini kanıtlamak, özellikle de Türk geleneklerimize göre nişan, nikah ve düğün törenlerinde takılan, getirilen altın, para ve eşyaların miktar ve değerinin çok olmasının kanıtlanması işlemi oldukça zor olmaktadır. Düğün sahibine bırakılan hediyelerin elde edildiğinin kanıtı ancak elde edilen beyanına itibar edilmesiyle mümkün görülmektedir. Sanığın oğluna genel ahlaka uygun olarak düzenlediği düğün töreninde bırakıldığı beyan edilen tüm hediyelerin kesin ve açık bir kanıta dayanmadan haksız olarak elde edildiğini söylemek mümkün bulunmamaktadır. Sanığın 1 Aralık 1998-13 Eylül 2001 dönemine ait iki mal bildirimi arasında haksız mal edinmeden söz edilemeyeceği sonuç ve kanaatine varılmıştır. Recep Tayyip Erdoğan'ın mal varlığındaki artış savına ilişkin hazırlanan iki bilirkişi raporu birbiriyle taban tabana zıtlıklar içeriyordu. Bu zıtlığa karşın mahkeme tarafından üçüncü bir bilirkişi heyeti tayin edilmemesi ve bu çelişkinin ortadan kaldırılmasına gereksinim duyulmamış olması dikkat çekiciydi. Kendi iktidarında davadan kurtuldu. Recep Tayyip Erdoğan 5 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşmasına katılmazken avukatı Hayati Yazıcı Haseki Hastanesi'nden alınan 5 günlük istirahat raporunu mahkemeye sunuyordu. Haseki Hastanesi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Hikmet Feyzoğlu tarafından Erdoğan'a akut gastroenterit teşhisi konuldu. Yani Erdoğan ishaldi Belge 15. Feyzoğlu 22 Ekim 2002 tarihli raporunda Erdoğan'a 5 gün yatak istirahatini uygun görmüştü. Erdoğan'ın hastanenin 22 Ekim 2002 tarihli poliklinik protokol defterinde 3403 numaralı muayene kaydı bulunuyordu. Ancak Erdoğan'ın hastaneye geldiğini gören olmamıştı. Sonra anlaşıldı ki Doktor Feyzoğlu Erdoğan'ı evinde muayene etmişti. Erdoğan'a ishal raporunu veren Feyzoğlu'nun ağabeyi Akif Feyzoğlu ise bir süre sonra AKP iktidar tarafından SSK İstanbul Bölge Müdürlüğü'ne getirilecektir. İstirahatli Recep Tayyip Erdoğan katılamadığı duruşmanın olduğu günün akşamı iyileşmiş olmalı ki Avrupa Birliği büyükelçileriyle yemekte bir araya gelebilmişti. Erdoğan mal varlığındaki ciddi artış nedeniyle AKP Genel Başkanı olarak yargılanmaya başlanmıştı. Yargılaması süren Erdoğan'ın genel başkanlığını yürüttüğü AKP ise 4 Kasım 2002 sabahına iktidar partisi olarak uyanıyordu. Siyasi yasağı nedeniyle milletvekilliğine aday olamayan Recep Tayyip Erdoğan'ın mal varlığı davası, AKP'nin Kayseri Milletvekili Abdullah Gül başkanlığında kurulan 1. AKP hükümeti döneminde de sürdü. Kasırgadan nasıl kurtuldu? Aylarca süren yargılama sonunda iktidardaki AKP'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın lehine olan bilirkişi raporuna, uygulamada her zaman aleyhe olan kararlara ve durumlara karşı çıkan hazinenin avukatlarından Serpil Dalokay nedense bu kez takdiri mahkemeye bırakıyordu. Savcı Ali Özdemir de mal varlığındaki artış döneminde Recep Tayyip Erdoğan'ın para kazanma hakkına sahip olduğu yönünde görüş bildiriyordu. Mahkeme Erdoğan'ın haksız mal edindiğine ilişkin aleyhinde yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığı ve suç unsurunun da oluşmadığı gerekçesiyle AKP Genel Başkanı'nın 21 Ocak 2003 tarihinde beraatine karar veriyordu. Karara kamu adına itiraz etmesi beklenen Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Kasırga da bu yönde bir isteme gereksinim duymayınca Recep Tayyip Erdoğan'ın beraat kararı kesinleşiyordu. Durumu özetleyecek olursak AKP Genel Başkanı olarak yargılanmaya başlanan Erdoğan, liderliğini yaptığı AKP'nin iktidarı döneminde hakkındaki haksız mal edindiği suçlamasıyla açılan davadan beraat ediyordu. Erdoğan hakkında beraat kararı veren Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi Başkanı İbrahim Kozan ise görevlendirme yoluyla yürüttüğü Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na resmen atanıyordu.